Ayrım 26, Locke Lamora'nın Yalanları, Scott Lynch, sayfa 241. Dördüncü kısım. Onlarla taşak geçilmez demişti zincir bir keresinde uzun yıllar evvel. Niye ki? O sıralarda 12 veya 13 yaşlarında olan Locke hiç olmadığı kadar kendinden emindi ki bu bile bir başarı sayılırdı. ''Bakıyorum da tarih derslerini yine savsaklıyorsun. Yakın bir zamanda sana yeni ödevler vereceğim.'' Zincir iç geçirdi. ''Kart hainli, bağlı büyücüler kıtadaki yegane büyücülerdir. Çünkü sanatlarını başka hiç kimsenin öğrenmesine izin vermezler.''
''Peki kimse onlara direnmiyor mu? Karşı koyan ve yasaklanan kimse yok mu?''
Orada burada birkaç kişi var elbette ama emirlerinde koca bir şehir devleti bulunan 400 bağlı büyücüye karşı saklanarak vakit geçiren 2, 5 veya 10 büyücünün elinden ne gelir ki? Bağlı büyücülerin yabancılara ve asilere yaptığı şeyler göz önüne alındığında Kappa Barsavi onların yanında bir Pere Landro rahibi gibi kalır. Bütünüyle kıskanç, bütünüyle insafsız ve bütünüyle rakipsizdirler. Arzu ettikleri tekele kavuşmuş durumdalar. Hiç kimse bağlı büyücülere karşı çıkmış bir büyücüyü barındırmaz. Hiç kimse. Hatta yedi ilik kralı bile.
Öyleyse kendilerine hala bağlı büyücü demeleri ilginç diye yorum yaptı Locke.
Bu sahte bir mütevazılıktır. Sanırım öyle anılmak hoşlarına gidiyor. Hizmetlerine çok saçma fiyatlar biçerler. Yaptıkları işi paralı askerlikten çok, müşterilerine oynadıkları zalimce bir oyun olarak görürler.
Saçma fiyatlar mı?
Bir çırak sana günde 500 şirine patlar, bir kalfaysa 1000 şilin tutabilir. Rütbelerini bileklerine yaptırdıkları dövmelerle gösterirler. Ne kadar çok siyah halka görürsen o kadar kibar davranırsın.
Günde 1000 şilin ha?
Artık neden her yerde olmadıklarını, boşa harcayacak bir hazineye sahip her kralın, soylunun ve uyduruk savaş lordunun emrinde çalışmadıklarını anlıyorsundur. Savaş ya da diğer büyük kriz anlarında bile çok kısa bir süreliğine tutulabilirler. Onlardan biriyle karşılaşırsan müşterisinin çok ciddi bir iş için para ödediğinden emin olabilirsin.
Nereden geliyorlar?
Kartain'den.
Aman ne komik, ben loncalarını kastettim, tekellerini.
Onun cevabı kolay. Bir gece güçlü bir büyücü kendisinden daha düşük seviyedeki bir büyücünün kapısını çalar. Seçkin bir lonca kuruyorum der. Ya bana katıl ya da seni buracıkta un ufak ederim. İkinci büyücü de doğal olarak der ki,
ya ben oldum olası bir loncaya katılmak istemişimdir.
Aynen öyle. İkili gidip üçüncü bir büyücünün kapısına dayanır. Loncaya katıl derler ya da hemen buracıkta bizimle kapış ikiye karşı tek. Bu böyle sürüp gider ta ki 300 veya 400 lonca üyesi son bağımsız büyücünün de kapısını çalana ve hayır diyen herkes ölene kadar.
Onların da zayıflıkları olmalı dedi Locke.
Tabii ki zayıflıkları var evlat. Onlar da bizim gibi fani birer insan. Yerler, sıçarlar, yaşlanırlar ve ölürler. Ama tanrıların cezası eşek arıları gibidirler. İçlerinden birine bulaşırsan geri kalanı gelip seni delik deşik eder. 13'lü bir bağlı büyücüyü kasten veya dolaylı olarak öldüren birinin yardımcısı olsun.
Neden?
Bu loncalarının en eski kuralıdır ve istisnası yoktur. Bir bağlı büyücüyü öldürürsen bütün lonca işini gücünü bırakıp senin peşine düşer. Seni bulmak için kullanmaları gereken her yöntemi kullanırlar. Dostlarını, aileni ve tanıdıklarını öldürürler, evini yakarlar, inşa ettiğin her şeyi yok ederler. Nihayet ölmene izin vermeden önce soyunun hem köküyle hem de dalıyla dünyadan silindiğini anladığından emin olurlar.
Yani hiç kimsenin onlara direnme izni yok mudur?
Ah, istiyorsan pekala direnebilirsin tabii. İçlerinden biri başına bela olursa elinden geldiğince ona karşı koymaya çalışabilirsin. Ama birini öldürürsen... buna değmez. İntihar bile daha iyidir. En azından o zaman sevdiğin veya güvendiğin herkesi öldürmezler.
Vay be!
Evet, zincir başını iki yana salladı. Büyücülük tek başına yeteri kadar etkileyicidir ama onları bu kadar baş belası yapan şey kahrolası tutumlarıdır. İşte o yüzden bir bağlı büyücüyle karşılaşırsan saygıda kusur etme ve diline hakim ol.
5. kısım. Kuşun güzelmiş götoş dedi Lok. İstifini bozmayan bağlı büyücü onu soğuk gözlerle süzdü.
Demek patronunun bulunamama sebebi sensin. Uzun Tesso bir duvara çivilenirken tam şilinlerden hiçbirinin nerede olduklarını hatırlamamasının sebebi de sensin.
Şahin'in ötmesiyle irkilen Lok geriye doğru çekildi. Kuşun öfkesi son derece göz korkutucuydu. Çıkardığı ses tedirgin bir hayvanın bağırışından fazlasıydı. Sanki üstüne alınmıştı. Lok kaşlarını kaldırdı.
''Hayvanım sesinin tonundan hoşlanmadı.'' dedi Şahinci. ''Şahsen ben muhakeme yeteneğinin hep kusursuz olduğunu düşünmüşümdür. Yerinde olsam dilime hakim olurdum.''
''Patronun kendisi için bir şey yapmamı bekliyor.'' dedi Lok.
''Bu da elimin ayağımın tutulmasını gerektirir. Tabii bu da kahrolası Jakarta inli uşağına nasıl hitap ettiğimi önemsiz kılar. Öldürdüğün garristalardan bazıları dostumdu.'' ''Senin yüzünden zorla evlendiriliyorum. O yüzden kenevir yiyip ip sıçasın bağlı büyücü.''
Şahin bir çığlık atarak sahibinin elindeki tüneyinden fırladı. Lok sol kolunu yüzünün önüne kaldırdı ve kuş ona sertçe çarpıp pençeleriyle ceket yininin kumaşını yarıp geçti. Genç adamın koluna acı verecek kadar sert tutundu ve dengesini sağlamak için kanatlarını çırptı. Bağıran Lok Şahin'i yumruklamak niyetiyle sağ elini kaldırdı.
''Öyle bir şey yaparsan ölürsün.'' dedi Şahinci. ''Hayvanımın pençelerine yakından bak.''
Acıya karşı yanaklarının içini ısıran Lok bu tavsiyeye uydu. Yaratığın arka tırnakları sivrilerek iğne inceliğinde uçlarla son bulan düzgün kancalara benziyordu. Hemen üzerlerindeki bacaklardaysa zonklayıp duran tuhaf keseler vardı. Avcı kuşlar hakkındaki sınırlı bilgisine rağmen Lok bunu çok anormal buldu.
''Vestris bir akrep şahindir.'' dedi Grey Kral. ''Simya ve büyücülükle yaratılan bir melez. Bağlı büyücülerin kendilerini eğlendirdikleri çok sayıdaki yaratıktan biridir. Yalnızca pençeleri değil iğneleri de vardır. Sana hoşgörü göstermekten vazgeçerse düşüp ölmeden evvel belki 10 adım atabilirsin.''
Kolundan kan damlamaya başlayan Lok inledi. Halinden hoşnut oldu. Açıkça anlaşılan kuş onu gagasıyla dürttü.
''Şimdi de'' dedi Gri Kral, ''burada hepimiz yetişkin insanlar ve kuşlar değil miyiz? Elinin ayağının tutması çok göreceli bir kavram Lok. Ne kadar göreceli olduğunu sana bir kez daha göstermek hiç hoşuma gitmez.''
''Özür dilerim'' dedi Lok sıkılı dişleri arasından. ''Vestris güzel ve ikna edici bir kuş.'' Şahinci hiçbir şey demediyse de kuş Lok'un sol kolundaki pençelerini gevşeterek yeni bir acı dalgasına sebep oldu. Vestris sahibinin eldivenindeki tüneyine geri döndü. Sonra da Lok'a dik dik bakmaya kaldığı yerden devam etti. Genç adam yün ceketinin kanlı yenenini tutarak alttaki yaraları ovuşturdu.
''Görüyorsun ya, tıpkı söylediğim gibi Şahinci.''
Gri Kral gülümseyerek Lok'u süzdü.
''Kamor'un belası kendini toparlamayı iyi biliyor. Daha 2 dakika önce düşünemeyecek kadar korkuyordu. Şimdi ise bize hakaret ediyor ve hiç şüphesiz bu durumdan kurtulmanın bir yolunu planlıyor.''
''Bana neden bela deyip durduğunu anlamıyorum.'' dedi Lok.
''Elbette anlıyorsun.'' dedi Gri Kral. ''Bunu sadece bir kez söyleyeceğim Lok. Perelandra evinin altındaki küçük sığınağınızdan haberdarım.'' Hazine odanızdan, servetinizden, diğer tüm dürüst vatandaşlara iddia ettiğinizin aksine gecelerinizi hırsızlık yaparak geçirmediğinizi biliyorum. Dünyadan habersiz soyluları karmaşık vurgunlarla dolandırarak gizli barışı bozduğunuzu ve bu işte çok başarılı olduğunuzu biliyorum. Kamor'un belası hakkındaki bu saçma sapan dedikoduları senin başlatmadığını da biliyorum. Ama ikimizin de bildiği gibi senin serüvenlerinden dolayı çıktılar. Son olarak bildiğim şeyleri öğrenecek olursa Kapa Barsabi'nin sana ve tüm centilmen piçlere çok ilginç şeyler yapacağını da biliyorum.
Hadi oradan dedi Lok, Barsabi'nin kulağına fısıldayıp da ciddi alınacak bir konumda değilsin.
Sana verdiğim görevi beceremezsen Barsavi'nin kulağına fısıldayan ben olmayacağım ki dedi gri kral gülümseyerek. Ona yeterince yakın olan ve bu işi benim yerime yapabilecek başka adamlarım var. Umarım kendimi açıkça ifade edebilmişimdir. Lok birkaç saniyeliğine adamı kötü kötü süzdü, sonra da iç geçirerek yerine oturdu ve sandalyesini çevirip yaralı kolunu arkalığa dayadı.
Anladım, peki karşılığında ne alacağım?
Yerine getirmeni istediğim görev karşılığında Kapa Barsavi senin ve dostlarının zekice kurulmuş çifte yaşantınızı öğrenmeyecek.
Demek hepsi bu dedi Lok yavaşça.
Bağlı büyücümü saymazsan ben eli sıkı biriyimdir Lok. Gri kral bar tezgahının arkasından çıkıp kollarını göğsünde kavuşturdu. Sana parayla değil hayatınla ödeme yapacağım.
Nedir bu görev?
Dolambaçsız bir aldatmaca dedi Gri. Senden ben olmanı istiyorum.
Ben? Ah anlamadım.
Bu gölge oyununu bırakma vaktim geldi. Barsavi ve benim oturup yüz yüze konuşmamız lazım. Kısa bir zaman içinde Kapa'yı yüzen mezardan çıkaracak gizli bir görüşme ayarlayacağım.
O biraz sıkar.
Bu konuda bana güvenmek zorundasın. Ben onun mevcut sorunlarının mimarıyım. Seni temin ederim ki Kapa'yı o vıcık vıcık kalesinden neyin çıkarabileceğini biliyorum. Ama konuşacak kişi ben olmayacağım. Sen olacaksın Kamor'un belası. Bu şehrin ürettiği gelmiş geçmiş en iyi oyuncu. Benim rolüme soyunan sen. Yalnızca bir geceliğine sergilenecek ustaca bir performans.
Demek özel bir performans. Neden?
O sırada başka bir yerde bulunmam gerekiyor. Yapılacak görüşme daha büyük bir tasarının tek bir parçası.
İyi de Kapa Barsavi ve tüm ailesi beni şahsen tanıyor.
Daha şimdiden Salvaraları iki farklı adam olduğuna inandırdın. Üstelik de aynı gün içinde. Neler söylemeni istediğim konusunda seni eğiteceğim ve uygun bir gardırop temin edeceğim. Senin yeteneklerin ve benim mevcut tanınmazlığın birleşince hiç kimse senin bu olaya bulaştığını ya da gerçek gri kral olmadığını anlayamayacak.
Eğlenceli bir plan, en azından cesurca ve bu da beni cezbediyor. Ama daha sohbet başlamadan önce göğsüme bir düzine ok yiyince mal gibi gözükeceğimin farkındasındır herhalde dedi Lok.
Sen orasını dert etme. Kapa'nın her zamanki ahmaklıklarına karşı çok iyi korunacaksın. Şahinci'yi seninle beraber yollayacağım.
Lok bakışlarını bağlı büyücüye çevirdi. Adam da ona sahte bir mütevazılıkla gülümsedi.
Eline alabileceğin herhangi bir silah bana zarar verebilseydi, ceketinin yenindeki diğer bıçağı tutmana sahiden izin verir miydim sanıyorsun diye sözlerini sürdürdü Gri Kral. Gel beni kesmeyi dene. İstersen bir iki arbalet ödünç almana bile izin verebilirim. Atacağım bir okun da etkisi olmaz. Kapa'yla buluştuğun zaman sen de aynı şekilde korunacaksın.
Demek doğruymuş dedi Lok. O masallar sadece birer masal değilmiş. Evcil büyücün sana bütün gece içmişim gibi başımı döndürme yeteneğinden fazlasını veriyor.
Evet, zaten o masalları yayanlar da benim adamlarımdı. Tek bir amaç uğruna. Barsavi'nin çetelerinin benden o kadar çok korkmalarını istedim ki onunla konuşmaya gittiğinde sana yaklaşmaya cesaret edemesinler. Ne de olsa karşımdakini tek bir dokunuşla öldürme gücüne sahibim.
Gri kral gülümsedi.
Yerime geçtiğin zaman sen de aynı güce sahip olacaksın.
Lok kaşlarını çattı. Bu gülümseme, bu surat. Gri kralda çok tanıdık gelen bir şey vardı. Hemen göze çarpan bir şey değil. Yalnızca onunla daha önce de karşılaşmış gibi hissetmesine neden olan iç kemirici bir duygu. Genç adam genzini temizledi.
Ne kadar da düşüncelisin.
Peki verdiğin görevi bitirdiğimde ne olacak?
Yollarımız ayrılacak dedi Gri Kral. Sen kendi işine döneceksin, ben de kendiminkine.
Bak buna inanmakta zorlanıyorum.
Barsavi'de yapacağın görüşmeden canlı çıkacaksın Lok. Ondan sonra neler yaşanacağından korkma. Seni temin ederim ki düşündüğün kadar kötü olmayacak. Tek isteğim Barsavi'yi öldürmek olsaydı bunu uzun zaman önce yapabileceğimi inkar edebilir misin?
Garristalarından yedisini öldürdün. Onu aylardır yüzen mezarda kapalı tutuyorsun. Düşündüğüm kadar kötü olmayacak öyle mi?
Tesso öldükten sonra Barsavi tam Şilinlerden 8 kişiyi katletti. Onu ancak senin kanın tatmin eder. Barsavi'yi yüzen mezara hapseden kişi kendisi Locke. Ve dediğim gibi işin o kısmıyla başa çıkacağıma güvenmelisin. Kapa ona yapacağım teklife boyun eğecek. Kamor konusunu bir daha açılmamak üzere ve herkesi tatmin edecek şekilde kapatacağız.
Tehlikeli biri olduğunu kabul ediyorum dedi Locke ama sen aklını kaçırmışsın.
Davranışlarımı gönlünce yorumlayabilirsin Locke. Tabii senden istenileni yerine getirdiğin sürece.
Görünen o ki dedi Locke somurtarak başka bir seçeneğim yok.
Bu bir tesadüf değil, anlaştık mı? Benim için bu görevi yerine getirecek misin?
Kapa Barsavi'ye ne diyeceğime dair talimat alacak mıyım?
Evet.
Bir şartım var.
Sahi mi?
Senin için böyle bir şey yapacaksam dedi Locke, istediğim zaman seninle konuşabilmeli veya en azından sana bir mesaj iletebilmeliyim. Keyfin çattığında yoktan var olmanı bekleyemeyeceğim bir şey çıkabilir.
O dediğim pek mümkün değil dedi Gri Kral.
O dediğim bir gereklilik. Bu görevde başarılı olmamı istiyor musun istemiyor musun?
Pekala.
Gri Kral kafa salladı.
Şahinci.
Şahinci yerinden kalktı. Vestris ise gözlerini Locke'dan bir an olsun bile ayırmadı. Şahin'in sahibi boştaki eliyle ceketinin içine uzanıp beyaz renkli ince bir mum çıkardı. Bal mumu silindir kırmızı renkli tuhaf bir helezonla çepeçevre sarılıydı.
Tenha bir yerde bunu yak dedi bağlı büyücü. Yapayalnız olmalısın. Adımı söyle. Duyup kısa zamanda geleceğim.
Teşekkürler. Locke mumu sağ eliyle alıp kendi ceket cebine soktu. Şahinci. Hatırlaması kolay bir isim.
Vestris gagasını açtıysa da ses çıkarmadı. Sonra gaga sertçe kapandı ve hayvan gözlerini kırpıştırdı.
Esniyor muydu? Yoksa Locke'un haline mi gülüyordu?
Gözümü üstünde tutacağım dedi bağlı büyücü. Vestris'in benim hissettiklerimi hissetmesi gibi ben de onun gördüklerini görürüm.
Bak bu pek çok şeyi açıklıyor dedi Locke.
Madem ki anlaştık dedi Gri Kral, buradaki işimiz bitmiştir. Yapacak başka bir işim var ve bu gece yapılması lazım. Makul davrandığın için teşekkür ederim efendi bela.
Tam da kurbanına arbalet doğrultmuş bir soyguncu gibi konuştun. Locke ayağa kalktı ve sol elini ceketinin cebine soktu. Kolu hala acıyla zonkluyordu. Görüşme ne zaman gerçekleşecek?
3 gece sonra dedi Gri Kral. Herhalde senin şu Don Salvara vurgununu sekteye uğratmayacaktır.
Gerçekten umurunda olduğunu sanmıyorum ama hayır.
İyi o zaman. Artık seni kendi yaşantına döndürelim.
Sakın yine.
Fakat artık çok geçti. Şahinci boştaki yeriyle işaretler yapmaya başlamıştı bile. Dudaklarını oynatarak sözcükleri şekillendiriyor fakat onları seslendirmiyordu. O da fırıl fırıl döndü. Turuncu gaz lambası içerinin karanlığında uzayıp giden renkli bir leke haline geldi. Ardından her yer karardı.
6. Kısım. Bilinci açıldığında Locke kendini kapan ile parasayıcılar yolunun arasındaki köprüde dikilir buldu. Kendi algısına göre aradan bir saniye bile geçmemişti. Fakat başını kaldırdığında bulutların kaybolmuş, karanlık gökyüzünün yıldızlarla bezenmiş ve ayların batıda alçalmış olduğunu gördü.
Eşşoğlu eşek diye tısladı. Saatler geçmiş. Jean Deni'ye dönmüştür.
Hızlı hızlı düşünmeye başladı. Kahlo ile Gardo yanlarına böceği de alarak kapanda gezmeye çıkmayı planlamışlardı. Muhtemelen günlerini son hatada zar atıp kafaları çekerek ve kartları işaretledikleri için kovulmamaya çalışarak noktalarlardı. Jean'ın niyeti ise en azından Locke geri gelene dek kırık kuledeki odalarında kalıyormuş gibi yaparak geceyi geçirmekti. Locke'un dostlarını aramaya başlaması için en iyi yer orası gibi gözüküyordu. Tam o anda hala Lucas Fairwhite olarak giyindiğini hatırlayıp alnına bir şaplak attı. Ceketini ve kravatlarını çıkardı, sahte gözlüğü burun kemerinden alıp cebine tıktı. Sol kolumdaki kesikleri hafifçe yokladı. Derin olmalarına ve hala acı vermelerine rağmen üzerlerindeki kan pıhtılaşmıştı. Yani en azından her tarafa kan damlattığı yoktu. Tanrılar o gri kralın cezasını versin diye geçirdi aklından ve bana da bu gecenin hesabını sormayı nasip etsinler. Ardından saçlarını karıştırdı, yeleğinin düğmelerini açtı, gömleğinin eteklerini pantolonundan dışarı çıkardı ve eğilerek papuçlarının ucundaki saçma sapan kurdeleden dilleri katlayıp sakladı. Kravatlarıyla süs kemerlerini ceketinin içine gizledi. Sonra da onu dürüp yenlerinden bağladı. Ceketi artık o karanlıkta sıradan bir bez çuvala benziyordu. Lucas Fairwhite'ın dış görünümünü böylelikle silip attıktan sonra artık kısa bir süreliğine dikkat çekmeden hareket edebilirdi. Halinden memnun bir şekilde dönüp köprünün güney ucuna, kapanın henüz canlılığını yitirmemiş ışıklarına ve gürültülerine doğru yürümeye koyuldu. Kırık kulenin kuzey tarafında kalan ve son hatanın ana girişinin önünden geçen parke, kaplı yola saptığı sırada Jean Tanen bir ara sokaktan çıkıp onu kolundan yakaladı.
''Locke, bütün gece nerelerdeydin, iyi misin?''
''Jean, tanrılar aşkına seni gördüğüme çok sevindim. İyi değilim ve görünen o ki sen de değilsin, diğerleri neredeler?''
''Sen geri gelmeyince,'' dedi Jean alçak bir sesle Locke'un kulağına fısıldayarak, ''son hataya gidip onları buldum ve böcekle beraber odalarımıza gönderdim. O zamandan beri göze batmamaya çalışarak civardaki ara sokakları geziyordum. Gece gece hepimizin şehrin dört bir yanına dağılmasını istemedim. Ben, biz başına bir şey geldiğinden...''
''Kaçırıldım Jean, sonra da serbest bırakıldım. Gel odalarımıza gidelim. Fırından daha yeni çıkmış sıcacık bir sorunumuz var.''
26. ayrımın sonu. Sayfa 250.